Ayrım 17. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 164. Eğitmen onları gösteri alanından geçirerek tuğladan yapılmış, bir tarafı diğer tarafına göre daha uzun olan ve tiyatro sahnesine benzeyen bir yapıya götürdü. Umumi tuvaletlerdeki gibi birbirinin önünü hafifçe kapatan duvarlar vardı. Hareketli hedefte de haldeyim ve karanlıkta atış. Öğle yemeğinde bantları dinlediler. Bu bantlar Leiser'ın eğitiminin ilk iki haftasında kullanılacak olan belli konularda hazırlanmış bantlardı. Eski gramofon kayıtlarından derlenmişlerdi ve birinde metronom gibi sürekli tekrar eden bir kesiklik vardı. Kalabalık bir ortamda ve arka fonda sürekli gürültü varken insanların birbirlerinin fikirlerine karşı çıktığı, ters düştüğü ya da birbirlerini düzeltmeye çalıştığı tarzda sohbetler yapılırken tesadüfen veya kasıtlı olarak söylenmiş sözcükleri hatırlamaya yönelik bir eğitimdi. Ve şu anda dinledikleri kayıtta da bir kadının ve iki erkeğin sesleri ön plana çıkıyordu. Diğer sesler arada sırada konuşmaya dahil oluyorlardı. Onları uyuz edense kadının sesi olmuştu. Kadının uçuş hosteslerininki gibi tek düze bir sesi vardı. İlk bantta hızlıca bir listeden okuyordu. İlk liste bir alışveriş listesiydi. Bundan bir litre, şundan bir kilo. Sonra birden renkli kukalardan bahsetmeye başlıyordu. Kimi yeşil, kimi sarı. Ardından silahlara, toplara, torpidolara, mühimmat çeşitlerine ve kalibrelere geçiyordu. Birdenbire konu fabrikaların kapasitesine geliyor. Atıklardan, üretim rakamlarından, yıllık hedeflerden ve aylık kazanmalarından bahsediyordu. İkinci bantta ise bu konuları bir yana bırakmış değildi ama bu sefer başka sesler ona müdahale ediyor ve diyaloğu akla hayale gelmez yerlere taşıyorlardı. Alışveriş ederken kadın onaylamadığı şeylerle, örneğin sağlam olmayan yumurtaları satmalarıyla veya tereyağının fiyatının çok yüksek oluşuyla ilgili market sahibinin karısıyla tartışmaya giriyordu. Market sahibi arayı bulmak için lafa karıştığında ise kadın onu iltimasçılık yapmakla suçluyor, konu yiyecek karnelerine geliyor ve adam da kadının reçel yapmak için kullanabilmesi amacıyla tezgahın altında sakladığı hazinelerden birini, yani fazladan bir paket şekeri verebileceğini söylüyordu. Bunu duyan market sahibinin karısı öfkeden küplere biniyor ama çocuğu lafa dalarak ona konuşma fırsatı vermiyordu. Anne anne, 3 tane yeşil kukayı vurdum ama onları tekrar yerine koymak isterken 7 tane siyah kuka düştü. Anne, niye sadece geride 8 siyah kuka kaldı? Sonra sahne değişiyor ve içkili bir mekan ortaya çıkıyordu. Yine aynı kadın konuşuyordu. Bu sefer silahlarla ilgili istatistiklerden bahsediyor, diğer insanlar ona katılıyorlardı. Aralarında rakamları tartışıyorlar, yeni hedefleri anlatıp eskilere atıfta bulunuyorlar ve bir silahın, isimsiz bir silahın performansından küçümseyerek bahsediyorlar ya da onu hararetle savunuyorlardı. Birkaç dakikada bir hakem olması gereken bir ses "break" diye bağırıyordu. Haldane'in en nihayetinde bandı durdurarak Leiser'ı futbol veya hava durumu hakkında konuşturmaya başladı. Kol saatine bakarak, şömin rafında duran saat bozuktu, 5 dakika boyunca gazete okutturdu, teybi tekrar çalıştırdı ve hafifçe tanıdık bir ses, tıpkı Avery'ninki gibi genç, itirazcı ve güvensiz bir ses, vaiz gibi yavaş yavaş konuşmaya başladı. Şimdi 4 soru soruyoruz. Sağlam olmayan yumurtaları bir kenara bırakırsak, kadın son 3 hafta içinde kaç tane yumurta satın almıştır? Toplamda kaç tane kuka vardır? 1937 ve 1938 seneleri için onaylanmış ve kalibre edilmiş namlu üretimin yıllık ne kadardır? Son olarak namlu uzunluklarının hesaplanabileceği bir telgrafı hazırlayın. Leiser cevaplarını yazmak üzere oyunu biliyor gibi görünüyordu. Hemen çalışma odasına koşturdu. O odadan çıkar çıkmaz Avery suçlar gibi, "O sendin. Bandın sonunda konuşan sendin," dedi. "Ben miydim?" diye cevap verdi Haldane. Sanki bilmiyordu. Başka kayıtlar da vardı ve bunlarda ölümün kokusu hissedilebiliyordu. Ahşap merdivenlerde koşturan birinin ayak sesleri, sonra bir kapının çarpması, tık diye duyulan bir ses... Ardından bir kız, "Bu ses kapının kapanmasından mı yoksa bir silahın atışa hazır hale getirilmesinden mi kaynaklanıyor?" diye soruyordu. Aslında bu ses limon mu krema mı istersiniz diye sorması gereken bir sesti. Leiser tereddüt etti. "Kapı," dedi. "Bence sadece kapı." Silah dedi Haldane sertçe. 9 milimetre, otomatik Browning. Şarjörün yuvasına takılma sesi. Öğleden sonra Leicester ve Avery ilk yürüyüşlerine çıktılar ve Port Meadow'dan geçip kırlara doğru ilerlediler. Haldane gitmelerini istemişti. Hızlı hızlı yürüyorlardı. Çimenleri kamçılayan rüzgar Leicester'ın saçlarını da yakalamış, oradan oraya savurmaya başlamıştı. Soğuktu ama yağmur yağmıyordu. Hava açık olmasına rağmen güneş yoktu. Gökyüzü yeryüzüne göre daha koyu renk görünüyordu. ''Yolu biliyorsun değil mi?'' diye sordu Leicester. ''Burada okumuştun galiba.'' ''Evet, üniversiteyi burada okudum.'' ''Ne okudun?'' ''Dil bölümü, aslında Almanca.'' Çitten atlayarak dar bir yola girdiler. ''Evli misin?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Çocuk?'' ''Bir tane.'' ''Söyler misin John, kumandan beni nasıl buldu, ne oldu?'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Ajan seçiminin yapıldığı bu sistem nasıl bir şey? Sürüyle insanın yer aldığı bir katalog filan mı var? Böylesi bir camiada kullanıldığına göre önemli bir şey olmalı.'' ''Alfabetik sıraya göre hazırlanan kartlar.'' dedi Avery çaresizce. ''Kartlar var sadece, niye sordun?'' ''Beni hatırladıklarını söyledi. Tecrübeli adamlar arasındaymışım. Dediğine göre ben en iyisiymişim. Peki beni hatırlayan kimdi acaba?'' ''Hepsi. En iyi adamlar için özel bir katalog vardır. Şubede herkes Fred Leiser adını bilir, yeniler bile. Seninki gibi geçmişe sahip biri unutulmaz ki.'' Gülümsedi. ''Sen demirbaş malzeme gibisin Fred.'' ''Bir şey daha bilmek istiyorum John. Ortalığı karıştırmak istemem. Ama ben içeride işe yarayacak mıyım sence?''
''İçeride mi?''
''Yani büroda sizlerle. Sanırım sizler kumandan gibi neredeyse o ortamın içine yetişmiş insanlarsınız.''
''Korkarım öyle Fred.''
''Hangi arabaları kullanıyorsunuz John?''
''Humber.''
''Hawk veya Snipe?''
''Hawk.''
''Sadece 4 silindirli mi? Snipe daha iyidir bilirsin.''
''Ben operasyon dışında kullanılanlardan bahsediyorum.'' dedi Avery. ''Özel işler için çok farklı araçlar var.''
''Kamyonet filan mı?''
''Evet.''
''Sen ne kadar zaman önce, yani senin eğitimin ne kadar sürdü? Mesela sen sadece bir görev yaptığını söyledin. Seni bu işe göndermeleri ne kadar zaman aldı?''
''Özür dilerim Fred ama sana bile bunları açıklama yetkim yok.''
''Üzülme, dert değil.''
Tepenin üzerine inşa edilmiş bir kilisenin yanından geçerek sabanla sürülmüş bir tarlayı arkalarında bıraktılar. Daha sonra yorgun argın Mayfly evinin güven verici kollarına kendilerini attılar ve altın varakların üzerinde oynaşan gaz ateşinde ısındılar. Akşam görsel hafızaya yönelik hazırlanan projektör eğitimine geçildi. Öğrenci bir arabanın içinde giderken, askeri araçların hazırlandığı bir alandan geçerken, bir trende seyahat ederken veya şehirde yürüyüş yaparken, birden daha önce gördüğü ama özelliklerini hatırlamadığı bir yüzü veya bir aracı fark edecekti. Zaman zaman ekranda olayla alakasız objeler de görünüyor ve banttaki sesler gibi arkadan sesler geliyordu. Ama bu konuşmalar filmle ilgili değildi. Bu sebeple öğrenci hem hislerine güvenmek zorundaydı hem de her görüntüde kayda değer olan şeyleri aklında tutabilmesi gerekiyordu. İlk gün böylece geçti. Buna her ikisi için de dertsiz tasasız, samimi çabalarla geçen ve tedbirli davranıyor olsalar da aralarındaki bağı güçlendiren günler izledi. Nasıl ki bir zamanlar çocukluk çağında edinilen kabiliyetler daha sonradan birer savaş silahı haline gelmişti, bu da ona benziyordu. Silahsız muharebe eğitimi için Haddington yakınlarında şubenin savaş yıllarında da kullandığı küçük bir spor salonunu kiralamışlardı. Eğitmen trenle geldi, ona çavuş diyorlardı. ''Çavuş bıçağı alacak mı? Meraklı görünmek istemem ama.'' diye saygılı bir ifadeyle sordu. İrlanda aksanı vardı. Haldane omzunu silkti. ''Kendisine bağlı. Çok karışmak istemeyiz.'' ''Bıçak konusunda söylenecek çok şey var efendim.'' Leiser hala giyinme odasındaydı. ''Bıçak kullanmayı biliyorsa tabii. Ve Almanlar bıçağı hiç sevmezler bir nebze bile.'' Çantasında birkaç bıçak vardı ve eşyasını bavuldan çıkaran bir gezgin gibi dikkatle onları ambalajlarından çıkardı. ''Böyle ateşsiz silahları kullanamazlar.'' diye açıkladı. ''Çok uzun olmayacak. İşin sırrı burada efendim. Her iki ucu da keskin olan yassı bir bıçak.'' Bir tanesini seçti ve kaldırdı. Bundan daha iyisini görmedim aslında. Bıçak bir defne yaprağı gibi geniş ve yassıydı. Ağız kısmı cilasızdı ve sap kısmında kum saatindeki gibi girintili bir kısım vardı. Elden kaymasını engellemek için çapraz hatlar kullanılmıştı. Lizer onlara doğru yaklaştı, elindeki tarakla saçlarını düzeltiyordu. ''Bunlardan birini kullandın mı?'' Lizer bıçağa baktı ve kafasını salladı. Çavuş ona dikkatle bakıyordu. ''Sizi tanıyorum değil mi? Adım Sandy Love. Ben kahrolası bir İrlandalıyım.'' ''Savaşta bana ders vermiştin.'' Tanrım dedi Love yumuşak bir sesle. Evet verdim. Çok değişmemişsin bence. El sıkışıp sıkışmamaları gerektiğini bilmeden birbirlerine utangaç bir ifadeyle gülümsediler. Hadi gel bir bakalım neler hatırlıyorsun. Salonun tam ortasına yerleştirilmiş Hindistan cevizi lifinden hasır paspasın üzerine geçtiler. Love bıçağı Lizer'ın ayağına doğru fırlattı ve o da homurdanarak eğilip bıçağı aldı. Love yünlü kumaştan çok eski bir ceket giymişti. Hızla geriye doğru bir adım atarak ceketini çıkardı ve köpekle savaşmaya hazırlanan bir adam gibi tek bir hareketle ceketi sol koluna doladı. Bıçağını çekerek yavaşça Lizer'ın etrafında dönmeye başladı. Ayakları üzerine binen ağırlığı sabit tutmaya çalışıyor ama arada sırada da yükü önce bir ayağına sonra öbür ayağına kaydırıyordu. Hafifçe öne doğru eğilmişti ve ceketini sardığı kolunu avuç içi yere bakacak şekilde ve parmakları iyice açılmış halde karnının ön tarafında tutuyordu. Tam olarak gardını almıştı ve sabit bir şekilde karşısında durup gözlerini kendisine kilitleyen Lizer'ın karşısında bıçağını huzursuzca sallamaya başlamıştı. Bir süre yanıltma hareketlerini deneyip birbirlerini tarttılar. Sonra Lizer ani bir hamle yaptı. Love hamle karşısında geriye doğru yaylandı ama koluna sardı, ceketin kumaşı kesilmişti. Love sanki bıçağını Lizer'a saplayacak gibi aniden dizlerinin üstüne çökünce geri adım atma sırası Lizer'a geçti. Ama görünüşe göre bunu yeterince hızlı yapamamıştı ki Love kes diyerek başını salladı ve ayağa kalktı. Şunu hatırlıyor musun? Vücudunu küçültmek ister gibi kollarını ve dirseklerini karın ve kasık kısmına doğru bastırarak onun dikkatini çekmeye çalıştı. Hedefi küçük tut. Lizer'a bıçağını bırakmasını söyledi ve ona tutuşları göstermek için yanına gelerek sanki onu böbreklerinden veya midesinden bıçaklamak ister gibi sol kolunu boynuna doladı. Ardından Avery'den manken rolünü oynamasını istedi ve her ikisi de onun etrafında ayrı ayrı dönmeye başladılar. Love bıçağıyla ona saldırılabilecek yerleri gösteriyor, Lizer da başını sallıyor ve bazı hileleri hatırladığında gülümsüyordu. ''Bıçakla yeterince bütünleşmedin. Baş parmağın üstte olacak. Bıçak yere paralel duracak. Kolunun ön kısmı gergin ama bileğin gevşek kalacak. Bunları unutma. Karşındaki kişinin gözlerinin bıçağına odaklanmasına izin verme bir an için bile. Ve elinde bıçak olsun ya da olmasın, sol elin her zaman hedefin üzerinde durmalı. Vücudunu karşındakine sunarken asla çok cömert davranma. Kızıma da aynen bunu söylüyorum.'' Haldane hariç hepsi bu espriye güldü. Sonra sıra Avery'ye geçti. Bu konuda eğitim almasını talep eden Lizer olmuştu herhalde. Avery gözlüklerini çıkardı ve bıçağı tedirgin ama dikkatli bir şekilde Love'un gösterdiği gibi tuttu. Yüzünden terler akan Lizer küçük gözlerini Avery'ye odaklamış, onu şaşırtmak için hamleler yapmaya başlamıştı. Avery bıçak sapındaki keskin kıvrımların avucuna değdiğini hissediyor, Lizer'ın kendisine kızgınlıkla bakan gözleri karşısında ağırlığını ayak uçlarına vermeye çalışırken baldırlarının ve kalçalarının nasıl ağrıdığını gayet iyi duyumsayabiliyordu. Birden Lizer'ın ayak bileği burkuldu ve bıçak elinden kayarken sendeleyerek tüm ağırlığıyla Avery'nin üstüne düştü. Eli Avery'nin gömleğinin yakasına yapışmıştı. Hepsi birden kahkahalar atarak kalkmasına yardım ettiler ve Lizer Avery'nin elbisesindeki tozları silkeledi. Fiziksel egzersizlere geçildiğinde bıçakları bir kenara bıraktılar. Avery de çalışmaya dahil olmuştu. Egzersiz bittiğinde Low, silahsız muharebe deneyi yapacağız, bu gerçekten işe yarar dedi. Haldane Lizer'a baktı, nasıl hissediyorsun? Sorun yok. Love Avery'nin kolundan tutarak onu jimnastik minderinin tam ortasına götürdü. Lizer'a seslenerek, ben sana birkaç şey gösterirken kenarda otur dedi. Bir elini Avery'nin omzuna koydu. Elimizde bıçak olsun veya olmasın, insan vücudunda önemli 5 nokta var. Onlar neler? Kasıklar, böbrekler, karın, kalp ve boğaz diye bıkkınlıkla cevap verdi Lizer. Bir adamın boynunu nasıl kırarsın? Kırmazsın. Nefes borusuna önden sertçe vurursun. Peki boynun arkasına vurursak? Çıplak elle olmaz, silahsız olmaz. Yüzünü ellerinin arasına almıştı. Doğru. Low açık duran ellerini yavaşça Avery'nin boğazına kaydırdı. Eller açık, parmaklar düz. Doğru mu?
Doğru dedi Lizer.
Başka ne hatırlıyorsun? Bir sessizlik oldu. Kaplan pençesi, gözlere saldırı.
Bunu asla kullanma dedi çavuş kısa keserek. Saldırı vuruşu olarak kullanılmaz. Kendini tamamen saldırıya açık hale getirirsin.
Şimdi boğazdan yakalama hareketlerine gelirsek hepsi arkadan gerçekleştirilir. Hatırlıyorsun değil mi? Kafak arkaya doğru eğilir. Aynen böyle. El boğazın üzerine yerleştirilir ve bastırılır.
Love omzunun üzerinden ona doğru baktı.
Bu tarafa bak lütfen. Bunu kendim için yapmıyorum. Haydi öyleyse madem hepsini biliyorsun gel bize birkaç hamle göster.
Lizer ayağa kalktı ve Love ile kollarını birbirlerine kenetlediler. Bir müddet birbirlerinin açığını yakalamaya çalışarak öne arkaya itiştiler. Sonra Love birden çöktü ve Lizer sendeledi. Bunun üzerine Love eliyle onun kafasının arkasını kavrayarak annesini yaptı. Lizer minderin üstüne yüzüstü kapaklanmıştı.
Olmadı dedi Love sırıtarak ve o anda Lizer onun üzerine atladı. Love'un kolunu vahşice arkaya doğru büktü ve onu öyle bir kuvvetle itti ki tıpkı bir kuşun arabanın ön camına toslaması gibi küçük vücudu mindere çarptı.
Dürüst oyna dedi Lizer yoksa canını okurum.
Asla hasmının üzerine eğilme dedi Love kısaca ve spor salonunda kontrolünü kaybetme.
Onun omzunun üstünden Avery'ye seslenerek ''Şimdi senin sıran bayım, onunla biraz talim yap.''
Avery ayağa kalktı, ceketini çıkardı ve Lizer'ın ona yaklaşmasını bekledi. Kolunda onun elinin kuvvetli kavrayışını hissettiğinde kendi vücudunun bu yetişkin güce kıyasla ne kadar zayıf kaldığını düşündü. Adamın kollarını kavramaya çalışıyordu ama elleri bunun için yeterli güce sahip değildi. Kendini kurtarmaya çalıştı ama Lizer onu sıkı sıkı tutmuştu. Lizer'ın başı hemen önünde duruyor, saç yağının kokusu burun deliklerine doluyordu. Terden ıslanmış kirli sakalını yanağında hissettiğinde ve ince gergin vücudunun giderek artan sıcaklığını duyumsadığında ellerini Lizer'ın göğsüne koyarak bunaltıcı hapsinden kurtulmak için delirmiş gibi itmeye başladı. Geri itmeye çalışırken birbirine dolanmış kollarının üzerinden gözleri ilk kez karşılaştı ve Lizer'ın hırsla buruşmuş yüzü gülümseyerek yumuşadı, tutuşunu gevşetti.
Low Haldane'a doğru gitti. O yabancı değil mi?
Polonyalı nasıl sence?
Gençliğinde iyi bir savaşçı olduğunu söyleyebilirim. Tehlikeli biri. Yapısı uygun, formu da iyi.
Anlıyorum.
Peki siz nasılsınız efendim? Görüşmeyeli iyi misiniz?
Evet, teşekkür ederim.
20 sene geçmiş ne de olsa. Gerçekten şaşırtıcı. Çocuklar büyüdü.
Maalesef benim çocuğum yok.
Benimkileri kastetmiştim.
Ah!
Eski ekipten kimseyi görüyor musunuz efendim? Mesela Mr. Smiley'i.
Ne yazık ki teması sürdüremedik. Ben çok sosyal biri değilim.
Hesabı halledelim mi?
Haldane parayı ödemeye hazırlanırken Love hafifçe hazır ol durumuna geçti. Yol masrafı, eğitim ücreti, bıçak için 37 pound 6 şilin, kılıfı için ayrıca 22 şilin ve kazıp çıkarma işlerini yapabilmek için esneyebilen düz metal bir parça. Love ona bir makbuz verdi ve güvenlik açısından SL diye imzaladı. Spor kulübünde çalışmak iyi fikir dedi. Bununla gurur duyuyor gibiydi.
Haldane Lizer'a bir trench coat ve lastik çizme verdi. Avery'ye onunla gezintiye çıkmasını söyledi. Otobüse bindiler ve ikinci kata çıkarak oturdular. Haddington güzergahı boyunca ilerlediler.
''Bu sabah ne oldu öyle?'' diye sordu Avery.
''Maskaralık ediyorduk. Sonra birden beni yere devirdi.''
''Seni hatırladı değil mi?''
''Elbette hatırladı. Bunu neden yaptı dersin?''
''Aslında yapmak istememiştir.''
''Neyse sorun yok, boş ver.''
Ama hala üzgün görünüyordu. Son durakta indiler ve yağmur altında yürümeye başladılar. Avery, o bizden biri değil ya, bence ondan. Onu sevmemenin sebebi bu.
Lizer güldü ve Avery'nin koluna girdi. Boş sokağı yavaş yavaş doldurmaya başlayan yağmur yüzlerinden aşağı akıyor ve yağmurluklarının yakasından içeri sızıyordu. Avery, Lizer'ın kolunu kendine doğru iyice bastırarak elinden sıkıca tuttu ve kıyafetlerinin ıslanmasını aldırmadan yağmuru unutup birlikte yürümenin keyfini çıkardılar. Hatta en derin su birikintilerine bile girip çıktılar.
''Kumanda, memnun mu John?''
''Çok iyi gittiğini söylüyor. En kısa sürede telsiz eğitimine ve temel eğitime geçeceğiz. Jack Johnson'ın yarın gelmesini bekliyoruz.''
''Her şeyi aslında hatırlıyorum John, atışları ve diğer her şeyi. Unutmamışım.''
gülümsedi.
''Emektar 3/8'liği.''
''9 milimetre. Gayet iyi gidiyorsun Fred, çok iyi. Kumandan öyle söyledi.''
''Kumandan gerçekten böyle mi söyledi John?''
''Evet tabii ki. Bunu Londra'ya da iletti. Londra'da gayet memnun. Tek korkumuz senin biraz fazla...''
''Benim biraz fazla ne?''
''Yani fazla İngiliz olman.''
Lizer güldü. ''Endişeye gerek yok John.''
Lizer'ın elinin Avery'nin kolunda durduğu yer kuru ve sıcak kalmıştı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 174.